Ayrım 3. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 29. Bavu yeni yapılmış iki yatın arasına demirlemişti. Biri 45 kadem boyunda bir Camper ve Nicholson, öteki de bir Hatteras Convertible'dı. Ama Bavu onların yanında bile fena durmuyordu. 5 yıllık bir tekne olduğu halde Craig onun her vidasını kendi eliyle sıkıştırmıştı. Yat rıhtımının kapısında durup teknesine baktı. Nedense bugün onun zarif çizgilerinden her zamanki kadar zevk almadı. Rıhtımın yazıhanesinde resepsiyon masasında oturan kız kapıdan girerken ona seslendi. ''Sana iki telefon geldi Craig, istersen bu telefonu kullanabilirsin.'' Kızın uzattığı notlara baktı. Biri hisse senedi komisyoncusundan geliyordu. Acil diye yazılıydı. Öteki Orta Batı bölgesindeki bir günlük gazetedendi. Son zamanlarda pek seyrelmişti bu tür mesajlar. Önce komisyoncuyu aradı. Craig'in Mokkatta altın sertifikalarını satmışlardı. Bir onsunu 320 dolardan aldığı altınlar 502 dolara gitmişti. Craig büroya parayı vadesiz hesaba yatırmalarını söyledi. Sonra ikinci numarayı çevirdi. Telefonun bağlanmasını beklediği süre içinde karşısındaki kız nedense gereğinden fazla hareket ediyor, dosya çekmecelerinin en alttakine eğiliyor, Craig'in göğüslerini de bacaklarını da rahatça görebilmesini sağlıyordu. Beyaz bermuda şortu ve pembe atlet tipi tişört giymişti. Craig gazetenin edebiyat servisi şefini karşısında bulunca kadın ona yeni kitabının ne zaman basılacağını sordu. Craig içinden acı acı ne kitabı diye düşündü. Kadına cevap verirken henüz kesin tarihi belli değil ama rotaya girdi dedi. Bu arada bir röportaj yapmak ister misiniz? Teşekkürler ama kitap basılana kadar bekleyelim Bay Mallow. Craig çok beklersin diye düşünerek telefonu kapadı. Aynı anda karşısındaki kız başını kaldırıp parlak bakışlarla ona baktı. Bu geceki parti Firewater'da dedi. Yılın her akşamı teknelerin birinde mutlaka parti olurdu. ''Geliyor musun?'' Şortuyla tişörtünün arasından sımsıkı göbeği görünüyordu. Gözlüğü olmasa enik onu güzel olabilirdi. ''Ne çıkar ki?'' diye düşündü Craig içinden. Bugüne bugün altın sertifikasından çeyrek milyon dolar kazanmış, yemek masasında da kendini rezil etmiş biriydi o. ''Ben Bavu'da iki kişilik özel bir parti veriyorum.'' dedi. Büyük sabır göstermişti kız bugüne kadar doğrusu. Sırası gelmişti onun da artık. Karşısındaki surat birden aydınlanınca Craig doğru tahmin ettiğini anladı. Gerçekten enik onu güzeldi. ''Buradan beşte çıkıyorum.'' ''Biliyorum, hemen gel.'' Birini yerle bir et, ötekini mutlu et diye düşündü gamlı gamlı. Bunlar birbirini götürmeli, durum dengelenmeliydi. Ama olmuyordu tabii. Craig geniş yatağında üzerine tek çarşaf örtmüş, iki elini ensesinde kenetlemiş, sırt üstü yatıyordu. Gecenin küçük seslerini dinlemekteydi. Teknenin gıcırtısı, halatın bordaya çarpışı, dalgaların gövdeye vuruşu. Havuzun karşı tarafında Firewater'daki parti hala capcanlı devam ediyordu. İçlerinden birini suya atarlarken uzaktan sarhoş kahkahaları duyuldu. Craig'in yanındaki kız uyurken dudakları arasından sürekli hava püskürtme sesleri çıkarıyordu. Çok hevesli ve çok tecrübeli çıkmıştı kız ama Craig yine de kendini tatsız hissediyordu. Kalkıp güverteye çıkmak istiyordu ama o zaman kız uyanırdı. Yine hevesli olacağından emindi. Daha fazla zahmet etmek istemiyordu. Bu yüzden olduğu yerde yatmaya devam etti. Sally Ann'in dosyasından bir takım görüntülerin sanki bir sihirli lamba ışığında kafasında birbirini kovalamasına izin verdi. O görüntülerden daha eski bir takım görüntüler doğdu. Uzun zamandır uyuklayan ama şimdi taptaze, capcanlı, yeniden dirilen görüntüler ve yanlarında onlara eşlik eden kokular, tatlar, sesler. Hepsi Afrika'ya ait. Kulağına sarhoş yatçıların sesi yerine geceleri Çobe nehri kıyılarında çalınan tamtamların sesi gelmeye başladı. Çevresinde New York'taki Doğu Nehri'nin suları yoktu. Burnuna gelen koku kavrulmuş toprağa düşen tropik yağmur damlalarının çıkardığı kokuydu. Sancı veren bir sıla özleminin melankolisine kaptırdı kendini. O gece bir daha uyuyamadı. Kız ona kahvaltı hazırlamakta direndi. Bu işi sevişmek kadar iyi bilmiyordu. O kıyıya çıktıktan sonra Craig'in mutfağı temizlemesi hemen hemen bir saat sürdü. Sonra çıkıp salona geçti. Yazı masasının üzerindeki lombozun perdelerini çekip kapadı. Rıhtımdaki faaliyetlerin dikkatini dağıtmamasını sağladı. Oturup çalışmaya başladı. Son 10 sayfayı tekrar okudu. Bunlardan ikisi işe yararsa yine şanslı sayılırım diye düşündü. Soğuk yazılardı. Kişiler pek kasıntıydı. Acı acı sözler söylüyorlardı. Bir saat kadar sonra bir kelimenin eş anlamlısını bulmak üzere yan raftaki sözlüğüne uzandı. Daha neler diye söylendi. İnsanların konuşurken böyle tumturaklı kelimeler kullanmadığını ben de bilirim. Sayfaların arasından katlanmış kağıtlar düşünce durakladı. Çalışmasına ara vereceğinden gizli gizli memnun katlı kağıtları açtı. Janin adlı bir kızdan gelen mektup olduğunu hatırladı. Savaş günlerinin acılarını onunla paylaşan, yaralanmadan sonra nekahat döneminde ona sabırla eşlik eden kız. Bacağını kaybettikten sonra ilk defa yürüdüğünde o da yanındaydı. Babu'yu ilk Atlantik yolculuğuna çıkarırken halatı o çözmüştü. Sevdiği kız, neredeyse evleneceği kız, yüzünü şimdi hemen hemen hiç hatırlayamadığı kız. Jen'in bu mektubu New Yorkshire'daki evinden yazmıştı. Babasının ortağı olan genç veterinerle evlenmeden 3 gün önce. Mektubu yeni baştan yavaş yavaş okudu. 10 sayfasını da. Sonra onu neden göze görünmez bir yere saklayıp unutmaya çalıştığını hatırladı. Jen'in yer yer gücenikti ama söylediklerinin bazıları çok yaralayıcıydı. O kadar uzun süre, o kadar sık başarısızlıklara uğramıştın ki birden gelen başarı senin aklını başından aldı. Craig orada duraladı. O kitap dışında başka ne yapmıştı? Bir tek kitap. İşte kız ona cevap veriyordu. Çok masum ve çok hassastın Craig. O çocuksu halinle çok sevilecek biriydin. Ben o niteliklerle bir arada yaşamak istemiştim. Ama Afrika'dan ayrılışımızdan sonra bunlar hepsi yavaş yavaş kurudu. Sen katı ve alaycı biri olmaya başladın. İlk karşılaştığımız günü hatırlıyor musun? Hani sana şımarık çocuğun birisin. Her başladığın işi yarım bırakırsın sen demiştim. Doğruydu Craig. İlişkimizi bile bıraktın. Yalnızca öteki dilberleri demek istemiyorum. Edebiyat meraklısı kızlar değil benim söylemek istediğim. Sen sevmekten vazgeçtin. Bak sana bedavadan bir öğüt vereyim. Bari tek iyi yaptığın şeyden vazgeçme. Yazmaktan vazgeçme Craig. O gerçekten büyük günah işlemek olur. Bu satırları ilk okuduğunda nasıl üstten bakıp küçümsediğini hatırladı. Ama şimdi öyle yapamıyordu. Korkusu çok fazlaydı. O da başına geliyordu işte. Kızın tahmin ettiği gibi. Seni gerçekten sevdim Craig. Birdenbire değil ama yavaş yavaş. O sevgiyi silmen uzun sürdü ve seni çok uğraştırdı. Artık seni sevmiyorum Craig. Bir daha hiçbir erkeği seveceğimi de sanmıyorum. Cumartesi evleneceğim adamı bile. Ama senden dost olarak hoşlanırım. Hep hoşlanacağım. Hep iyiliğini isteyeceğim. En büyük düşmanına dikkat et. Kendine. Craig mektubu katladı. Canı bir içki istedi. Dolaba yürüyüp bardağı Bacardi doldurdu. Koca bir bardak. Onu içerken mektubu bir daha okudu. Bu sefer içindeki cümlelerden bir teki etkiledi onu. Biz Afrika'dan ayrıldıktan sonra kurudu bunlar senin içinde. Anlayış da, deha da. Evet diye fısıldadı, kurudu. Hepsi kurudu. İçindeki sıla özlemi birden ağrıyan bir yaraya dönüştü. Yolunu kaybetmişti, içindeki çeşme kurumuştu. Kaynağa geri dönmek istiyordu. Mektubu yırtıp küçücük parçalara ayırdı, körfezin pis sularına attı. Boş bardağı olduğu yere bıraktı, koridoru geçip güverteye, oradan iskeleye çıktı. Kızla konuşmak istemiyordu, bu yüzden rıhtım kapısındaki paralı telefonu kullandı. Sandığından kolay oldu, santraldaki kız onu hemen Henry Pickering'in sekreterine bağladı. ''Bay Pickering'in müsait olup olmadığından emin değilim, kim arıyordu acaba?'' ''Craig Mellow.'' Pickering'in sesi telefonda hemen duyuldu. Craig ona, ''Eski bir Matabele atasözü vardır.'' dedi. ''Zambezi nehrinin suyundan bir kere içen, mutlaka yine dönüp içer.'' ''Demek susadın.'' dedi Pickering. ''Tahmin etmiştim.'' ''Beni ara demiştin.'' ''Gel beni gör.'' ''Bugün mü?'' diye sordu Craig. ''Hey dostum, gemi azıya almışsın sen. Dur randevu defterime bakayım. Akşam 6'da olur mu? En erken o zaman boşum.'' Henry'nin odası 26. kattaydı. Yüksek pencereler boğaz gibi caddelerin üzerinden Central Park'ı görmekteydi. Henry Craig'e bir viski soda koydu. Pencerenin yanına onun durduğu yere getirdi. Kentin görünümüne bakarak yan yana sessizce içtiler. Bu arada kocaman kızıl bir topa benzeyen güneş morlaşmaya başlayan havanın içinden çevreye garip gölgeler düşürüyordu. Solunda Craig, sanırım numara yapma zamanı geçti Henry dedi. Benden ne istiyorsun söyle artık. Henry belki de haklısın diye kabullendi. Kitap işi bir tür paravandı, dürüst bir davranış değil. Hoş ben şahsen yine de senin yazılarını o kızın resimleriyle yan yana görmekten son derece hoşla... Craig sabırsız bir hareket yaptı, Henry devam etti. Ben Afrika bölgesiyle görevli başkan yardımcısıyım. Kapıda tabelanı gördüm diye başını salladı Craig. Bizi eleştirenlerin dedikleri bir yana biz elbette ki yardım kuruluşu değiliz. Kapitalizmin kalelerinden biriyiz. Afrika ekonomik bakımdan zayıf ülkelerle dolu bir kıta. Güney Afrika Birliği ile kuzeydeki petrol çıkaranlar hariç ancak kendini besleyebilecek tarım toplulukları hepsi. Dayanacak bir iskelet olarak sanayileri de yok, maden kaynakları da az. Craig tekrar başını salladı. Eski sömürge sistemine karşı bağımsızlıklarını yeni kazananların bazıları hala beyazların kurduğu altyapıdan yararlanıyor. Bir yanda ötekilerin pek çoğu, Zambiya olsun, Tanzanya ve Maputo olsun, aradan uzun zaman geçtiği için o altyapıyı da bir karmaşa içine itmiş. İdeolojik bir hayalet haline getirmişler. Kurtarması kolay olmayacak. Henry başını üzgün üzgün sallarken eczaneci eskisinden de çok benzedi. Ama Zimbabwe, Kenya ve Malawi gibi bazılarının mücadele edecek gücü var. Sistem hala çalışır durumda. Çiftlikler henüz büsbütün parçalanıp bilgisiz köylülere dağıtılmamış. Demir yolları işliyor. Bakır, krom ve turizmden ülkeye 3-5 kuruş döviz giriyor. Şansımız biraz yaver giderse bunları yaşatabiliriz. Ne diye zahmet ediyorsunuz diye sordu Craig. Yani daha demin biz yardım kuruluşu değiliz demiştin. O halde ne diye zahmet ediyorsunuz? Çünkü eğer onları beslemezsek er ya da geç onlarla savaşmak zorunda kalırız. Durum bu kadar basit. Açlıktan ölmeye başlarlarsa bil bakalım kimin pençesine düşerler. Evet, mantıklı konuşuyorsun. Craig viskisini yudumladı. Şimdi bir an için bugüne dönelim. Kısa listemizdeki ülkelerin bir tek yararlanılabilir zenginliği var. Altın gibi somut bir şey değil ama ondan kat kat daha değerli. Batılı turistlere o ülkeler ilginç geliyor. Eğer oralara bağladığımız milyarların faizini almak istiyorsak ilginç gelmeye devam etmesini de sağlamalıyız. Bunu nasıl sağlayacaksınız diye sordu Craig. Kenya'yı örnek olarak ele alalım diye önerdi Henry. Evet, tabii güneşi ve kumsal plajları var. Ama Yunanistan'la Sardunya'nın da var. Üstelik oraları Paris'e ve Berlin'e çok daha yakın. Akdeniz'de olmayan şey Afrika yaban hayatı. Turistler daha uzun uçak yolculuğuna ancak onu görmek için katlanır. İşte o bizim verdiğimiz kredinin garantisidir. İflas etmememizi turist dolarları sağlayacak. Craig kaşlarını çattı. Tamam ama kendi rolümü hala göremiyorum. Biraz beklersen oraya da varacağız dedi Henry. Önce durumu biraz açıklayayım. Durum şöyle. Beyaz adam pılısını pırtısını toplayıp gittikten sonra bağımsızlığına yeni kavuşan Afrikalı çevresine şöyle bir baktığı zaman maalesef ilk gördüğü şey fil dişleriyle gergedan dişleri oluyor. Bir filin bir gergedanın dişi ona 10 yıl namusuyla çalışmaktan daha çok para kazandırıyor. 50 yıldan beri beyazların yönettiği av hayvanları idaresi bu harikulade zenginlikleri koruyordu. Ama şimdi beyazlar ya Avustralya'ya ya da Johannesburg'a kaçmak zorunda kaldı. Arap şeyhleri gerçek gergedan dişinden kabzası olan bir hançere 25 bin dolar ödemeye hazır. Zafer kazanmış gerilla savaşçısının elinde de AK-47'si hazır. Her şey çok mantıklı. Evet, bunları ben de gördüm dedi Craig. Aynı şey Kenya'da da oldu. Kaçak av büyük işti orada da. Üstelik tepeden yönetiliyordu. Yani çok nüfuzlularca demek istiyorum. Bunun sonunu getirmek bizim 15 yılımızı aldı. Bir cumhurbaşkanının da başını yedi. Şimdi Kenya'daki av yasağı yasaları tüm Afrika'da en sıkı yasalar. Ve daha önemlisi uyguluyorlardı onları. Tüm forsumuzu kullanmak zorunda kaldık. Tıpayı çekeriz bile dedik. Ama şimdi artık yatırımımız korunuyor. Henry bir an kasıldı, sonra melankoli onu tekrar sardı. Şimdi aynı şeyi baştan sona bu sefer Zimbabwe için yapmak zorundayız. O mayın tarlasındaki katliamın fotoğraflarını gördün. Yine örgütlenmiş girişim. Biz de yine çok yüksek birinin parmağı olduğundan kuşkulanıyoruz. Bunu durdurmak zorundayız. Hala beni neden ilgilendirdiğini duymayı bekliyorum. Oradan bir ajan gerek bana, tecrübeli biri, hatta belki bir zamanlar av hayvanları ve yaban hayatı idaresinde çalışmış biri. Mahalli dili bilen, dolaşıp soru sormak için özrü olan biri, belki yazacağı yeni kitap için araştırma yapan bir yazar, aynı zamanda hükümette forslu tanıdıkları olan bir yazar. Tabii eğer ajanımın uluslararası şöhreti de olursa önünde daha fazla sayıda kapılar açılır. Adam kapitalist sistemin başarısına inanmışsa ve bizim yaptığımız şeye de gerçekten inanıyorsa kesinlikle etkili olacaktır. James Bond, bendeniz ha? Dünya Bankası'nın yerinde tahkik elemanı, yılda 40 bin dolar, ayrıca masraflar, bol bol da başarma zevki de doyumu, sonunda gerçekten bir kitap bile çıkabilir. Seni La Greenwood'a yemeğe davet eder, kendi seçeceğin şarabı ısmarlarım. Başta da söylediğim gibi Henry, numara yapmayı kesip benimle tümden açık konuşmanın vakti gelmedi mi? Craig Henry'nin güldüğünü ilk defa duydu. Bulaşıcı, sıcak, keyifli bir gülmeydi. Gözlemlerin ilk seçimimde haklı olduğumu gösteriyor. Pekala Craig, konu orada bitmiyor. Birden patlatmak istememiştim. Önce ayaklarını ıslatsın diye bekliyordum. Dur içkini tazeleyeyim. Antik bir yer küreye benzetilmiş içki dolabına yürüdü. Bardağı buz atarken konuşmaya devam etti. İlişkimiz olan ülkelerde dış görünüşün altında nelerin döndüğünü tümüyle bilmemiz çok önemli. Bir başka deyimle işlerlikli bir istihbarat sistemi. Zimbabwe'deki düzenimiz hiç de istediğimiz çapa ulaşamıyor. Son zamanda kilit bir adamımızı kaybettik. Otomobil kazası ya da görünüşte öyle. Ölmeden bize bir imalı haber bıraktı. Rusların desteklediği bir hükümet darbesiyle ilişkili dedikodular duymuş. Craig içini çekti. Biz Afrikalılar doğrusu artık oy sandıklarına pek bel bağlamıyoruz. Tek önemi olan kabilelerin sadakat bağları, bir de kuvvetli kol. Hükümet darbesi oy kavramından daha mantıklı. Sen tamam mısın diye bilmek istedi Henry. Herhalde masraflar dediğine birinci sınıf uçak biletleri de dahildir. Craig hınzırlık ediyordu. Herkesin bir fiyatı vardır. Seninki de o mu? Ben o kadar ucuza gelmem. Ama bacağımın gömülü olduğu ülkede bir Sovyet hükümeti görmek de beni fitil eder. İşe alıyorum. Tahmin etmiştim. Henry elini uzattı. Eli soğuk ve şaşılacak kadar güçlüydü. Bir kuryeyle yatına dosyayı ve sağlık ilk yardım çantasını yollarım. Dosyayı oku, adama geri ver. Çanta kalsın. Henry Pickering'in sağlık ilk yardım çantasındakiler ilginçti. Birkaç basın kartı, TWA Ambassadors Kulübü'ne üyelik kartı, bir tane Dünya Bankası sınırsız kredi kartı, deri bir kılıf içinde süslü, maden mine karışımı iri bir yıldız, üzerinde arazi görevi Dünya Bankası diye yazılı. Craig yıldızı avucunda tarttı. Bununla adam yiyen aslanı bile döve döve öldürebilir insan diye mırıldandı. Başka ne işe yarar bilemiyorum. Dosya çok daha doyurucuydu. Okuyup bitirdiği zaman doğduğu ülkeden birkaç yıl önce ayrıldığından bu yana orada yer alan değişiklikler arasında adının Rodezya'dan Zimbabwe'ye çevrilmesinin belki en önemsiz değişiklik olduğunu anlamıştı. Craig kiraladığı Volkswagen'e altın otların kıpırdadığı tepelerde sürerken gaz pedalına çok iyi eğittiği takma ayağıyla basıyordu. Bulawayo Havaalanı'nın avis oto kiralama masasındaki Matabele kız onu uyarmıştı. ''Depo dolu efendim ama bir daha ne zaman doldurabilirsiniz onu bilemiyorum. Matabele ülkesinde benzin pek az.'' Kentin içinden geçerken benzincilerin önünde upuzun araba kuyrukları görmüştü. Kaldığı motelin sahibi de defteri imzalayıp bungalovun anahtarını aldığı sırada ona başka uyarılarda bulunmuştu. Maputo asileri doğu kıyısından gelen boru hattına saldırıp duruyorlar. İşin pis tarafı sınırın ötesinde Güney Afrikalılar da bol bol var. Onlar da bize satmaya bayılırlar ama bizim işgüzarlar siyasal kirliliği olan benzin istemezlermiş. Bu yüzden tüm ülke stop etti. Siyasal hayallerin kabusu bu. Var olmak için onlarla alışveriş yapmaya mecburuz. Bunu bir an önce kabul etseler daha iyi. Bu yüzden Craig arabayı ağır sürüyordu. Bu hızdan memnundu. İyi tanıdığı kırsal bölgeyi gözden geçirme fırsatı buluyordu bir kere. Bir mil sonra çite vardı ve kapının sarhoş gibi yana yıkık durumda açık olduğunu gördü. İlk defa böyle görüyordu o kapıyı. Arabayı park etti, inip kapıyı arkasından kapamaya uğraştı. Ama çerçevesi eğrilmiş, menteşeleri paslanmıştı. Vazgeçip ana yoldan ayrıldı. Otların üzerinde yatmakta olan levhayı kontrol etmek üzere yürüdü. Duyuru levhası yerinden çıkarılıp buraya atılmıştı. Onu yerinde tutan somunlar koparılarak alınmıştı. Üzerindeki yazıları güneş soldurduğu halde hala okunabiliyordu. Kingsley'in Afrikander damızlıkları, muhteşem Ballantyne 4'ün evi, büyük şampiyonlar şampiyonu, sahibi Jonathan Ballantyne. Geniş sırtlı, kendi ağırlığı yüzünden gösteri manejinde kırıtarak yürüyen koca al hayvanı hatırlıyordu Craig. Bir yanağında mavi şampiyon rozetiyle. Jonathan Bavu Ballantyne, yani Craig'in annesinin babası, onu yularından tutar gururla dolaştırırdı. Craig tekrar Volkswagen'e döndü. Bir zamanlar canlı altın renginde olan, şimdi toz bürümüş, kelotların üzerinden arabayı sürdü. Kingsley'in otları hiçbir zaman 50'lerdeki 4 yıllık kuraklıkta bile böylesine bozulmamıştı. Craig bu duruma hiçbir neden bulamadan ilerlerken bir küme bodur deve dikeni ağacının gölgesinde durdu. Motoru susturduğunda deve dikenlerinin arasından meleme sesleri duydu ve bu sefer gerçekten şoka kapıldı. ''Keçiler'' dedi yüksek sesle. ''Kingsley'in de keçi besliyorlar.'' Herhalde Bavu Ballantyne'ın ruhu mezarında fır dönüyor olmalıydı. Sevgili çimenleri üzerinde keçi. Craig onları aramak üzere ilerledi. Bir sürü de 250 hatta daha fazla keçi vardı. Alaca renkli, fazla hareketli birkaç tanesi ağaçların yukarılarına kadar tırmanmış, kabukları ve tohumları yiyorlardı. Diğerleri otları köküne kadar kemirmekle meşguldü. O zaman otlar tümüyle kuruyacak, toprak da küsecekti. Craig bu hayvanların kabile vakıf alanlarında sebep olduğu tahribatı daha önce çok görmüştü. Sürünün yanında iki çıplak matabele çocuk vardı. Craig onlara kendi dillerinde hitap edince çok sevindiler. Böyle durumlar için yanına aldı. Şimdi onlara uzattığı ucuz şekerleri avurtlarına doldurdular ve hiç çekingenlik göstermeden konuşmaya başladılar. Evet, şu sıra Kingsley'in de 30 aile yaşıyordu. Her birinin de kendi keçi sürüsü vardı. Matabele Land'ın en iyi cins keçileriydi bunlar. Çocuklar bunu söylerken gurur duyuyor, patlak dudaklarını daha da şişire şişire anlatıyorlardı. Beride ağaçların arasında boynuzlu iri bir teke genç bir dişiyle çiftleşmekteydi. ''Bakın'' diye bağırdı çoban çocuklar. ''İsteyerek ürüyorlar. Yakında bizim keçiler tüm öbür ailelerinkini geçecek.'' ''Burada oturan beyaz çiftçilere ne oldu?'' diye sordu Craig. ''Gittiler'' dedi çocuklardan biri gururla. ''Bizim savaşçılarımız onları nereden geldilerse oraya geri yolladı. Şimdi bu topraklar devrimin çocuklarına ait.'' 6 yaşındaydılar ama devrim sözcüğünü iyi ezberlemişlerdi. Her birinin boynunda lastik borudan yapılmış bir sapan sallanıyordu. Çıplak bellerinin çevresinde o sapanla öldürdükleri kuşlar asılıydı. Tarla kuşları, kırlangıçlar, üzeri mücevher gibi güneş kuşları... Craig çocukların öğle yemeği olarak bu kuşları oracıkta yakacakları bir kömür ateşinde parçalamadan pişirebileceklerini biliyordu. Tüyler kendi kendine yanıp gidecek, onlar da minik kararmış gövdeleri afiyetle mideye indireceklerdi. İhtiyar Bavu Ballantyne yerli çoban çocuklardan birini sapanla yakalasa kayışla döverdi. Çoban çocuklar Craig'in peşi sıra yola doğru yürüdüler. Biraz daha şeker versin diye yalvardılar. Uzaklaşırken ona eski dostlarıymış gibi el salladılar. Keçilere ve ölmüş kuşlara rağmen Craig içinde bu insanlara karşı taşkın bir sevginin varlığını bir kere daha hissetti. Ne de olsa kendi halkıydı onlar. Tekrar yurduna, yuvasına dönmek ne güzel bir duyguydu. Tepelerin doruğuna varınca durdu. Aşağıya Kingsley'ine baktı. Çayırlar bakımsızlıktan ölmüştü. Keçiler çiçek yataklarını harap etmişti. Büyük evin metruk durumda olduğunu Craig bu kadar uzaktan bile anlayabiliyordu. Pencereler kırılmış, oyukları eksik dişler gibi kara kara görünüyordu. Çatıyı örten asbest plakaların çoğu çalınmış, tahtalar sökülmüş, çatı direkleri gökleri işaret eden parmaklar gibi havada kalmıştı. Çatıdan sökülen o tahtalarla eski sığır ahırlarının yanına gecekondular kurulmuştu. Craig arabayı sürdü, sığır banyosunun yanında durdu. Havuz kuruydu, yarısına kadar toprak ve çöple dolmuştu. Craig onun yanından geçti, ilerideki gecekondu topluluğuna doğru yaklaştı. Burada yaşayan aileler 6 kadardı. Craig kendisine doğru havlayarak koşan başıboş köpekleri iyi nişanlanmış birkaç taşla uzaklaştırdı. Sonra yanan ateşlerden birinin başında oturmakta olan ihtiyar adamı selamladı. ''Sizi görüyorum.'' dedi. Dili iyi konuştuğu için ihtiyarın yüzünde de sevinç okundu. Craig ateşin başında bir saat kadar oturup yaşlı Matabele ile çene çaldı. Konuştukça aradığı kelimeleri daha kolay bulmaya, kulağı Sindebele'nin ritmini ve nüanslarını daha iyi ayırt etmeye başladı. Matabele landa döndüğünden beri geçen 4 gün içinde öğrendiklerinden daha fazlasını o gün orada öğrendi. Bize devrimden sonra herkesin güzel bir arabası, en iyi cins beyazların beslediği sığırlardan da 500 başlık bir sürüsü olacak dediler. İhtiyar ateşe tükürdü. Şimdi tek arabası olanlar bakanlar, karnınız hep tok olacak dediler. Oysa yiyeceklerin fiyatı, Simth'te beyazların kaçmasından önceki fiyatın 5 katına çıktı. Her şey 5 kat fiyata satılıyor. Şeker de, tuz da, sabun da her şey. Beyaz yönetim döneminde sıkı bir döviz kontrol sistemiyle katı fiyat kontrol politikası ülkeyi enflasyonun en kötü etkilerinden koruyordu. Ama şimdi uluslararası topluma katılmanın tüm zevklerinden yararlanmaya başlamışlardı. Ülkenin parası ise daha şimdiden %20 devalüasyona uğramıştı. Sığır almaya paramız yetmez diye anlattı ihtiyar. Bu yüzden keçi besliyoruz. Keçi! Tekrar ateşe tükürdü. Dumanların çıkışını seyretti. Keçi pislik yiyen bir şona gibi. Duyduğu kabile nefreti de deminki tükürüğü gibi duman tüttürüyordu. Craig onları kaşları çatık kendi kendine mırıldanır durumda bıraktı, eve doğru yürüdü. Geniş ön balkona çıkan merdivenleri tırmanırken o kapıdan büyük babasının çıkıp kendisine alaycı bir söz söyleyeceği yolunda garip bir sezgi vardı içinde. Hayalinde ihtiyarı tekrar canlandırdı. Dimdik gür kır saçları, meşin cildi, inanılmaz Ballantine yeşili gözleriyle karşısında.
''Döndün yuvaya ha Craig, kuyruğunu da kıstırmışsın bakıyorum.''
Oysa veranda çöp doluydu. Yaban güvercinleri pislemişti her tarafa. Sağda solda kurdukları yuvalarda kimse onları rahatsız etmeksizin yaşayıp gidiyorlardı.
3. Ayrımın Sonu. Sayfa 41.